Ayrım 20, sayfa 208. Affet sevgilim diye fısıldadı yakışıklı adam. Dün geceden beri kendimde değilim ve galiba elimde olmadan seni kıskandım. Tenha göl kenarında ayak parmaklarının ucunda yükselen Mine nişanlısının yanağına bir öpücük kondurdu. Durumu fazla büyütmüşsün. Zaten modellik işini de yarım bıraktım. Bir daha da asla tekrarlanmayacak. Buna sevinirim. Onunla görüşmeni istemiyorum. Zaten dengesiz adamın tekiydi. Sana gelişi başka nasıl izah edilebilir? Bence ne istediğini bilen biri. Belki biraz cüretkar ve gözü kara ama dengesiz olduğunu söyleyemem. Bendeki intibayı tam olarak böyle. Erol Baran kızın ne cevap vereceğini anlamak için dikkatle yüzüne bakıyordu. Nasıl yani? Dün gece kapına dayanmasını normal mi karşılıyorsun? Olabilir. Senin sevdiğin adamı tanımak istemiş olabilir. Mine yutkundu. Yalan söylemeyi hiç sevmezdi. Ama Orhan'ı yaralı haliyle bütün bir gece evinde misafir ettiğini böylesine kıskanan bir adama söyleyemezdi. Erol kim bilir ne düşünür, ne kadar yanlış yorumlayabilirdi. Bir an tereddüt etti. Sonra da içine bir kurt düştü. Acaba patavatsız Orhan bunu da Erol'a anlatmış mıydı? Zorlanarak... ''Garip bir adamdır o.'' diye fısıldadı. 3-5 dakikalık bir konuşma ile onu yeterince tanıyamazsın. Saplantıları, ham hayalleri olan, kendine özgü garip bir dünyada yaşayan, tuhaf bir kişiliği vardır. Ne gibi? Gülümsemeye çalıştım yine. Nedense babama takmıştır kafasını. Erol Baran buz gibi kesildi. Gözleri bir an nefretle doldu. Dikkatle Mine'ye baktı. Galiba Mine gerçek yüzünü şimdi göstermeye hazırlanıyordu. Kim bilir belki de oyun yeni başlıyordu. Babana mı? Babama ya, 20 sene evvel ölmüş bir adamın hala hayatta olduğunu tutturdu bir ara. Fotoğrafını görmek istedi. Babam olduğunu söyleyen biriyle görüştüğünü anlattı. Anlıyorsun ya, abuk subuk şeyler işte. Sana o yüzden dengesizlikteki dedim. Kim bilir sana da ne olmayacak şeyler söylemiştir. Erol Baran'ın damarlarındaki kan çekilir gibi olmuştu. Genç kızın şansının yüzünde oluşan ifadeden irkildi. Bak sen de ne kadar şaşırdın değil mi? Dedim ya sana o pek normal değil. Bu dahası da var. O adamların kendisini ateş ettiklerini söyleyecek kadar ileri gitti. Erol Baran donmuş gibiydi. Gözleri Mine'nin gözlerinde odaklanmış, sanki laflarının gerçekleri aksettirip aksettirmediğini anlamak istercesine sabitleşmişti. İlk defa Mine'ye gereken önemi vermediğini, onu hafife aldığını düşündü. Kızı fazla toy, tecrübesiz ve saf olarak görmüştü hep. Oysa kendisiyle oynayan, ağzını arayan oydu. Bu kadar saflık olamazdı. Mine galiba mükemmel bir aktristti. Gerçekleri bildiği halde rol yapıyordu. İçi kuşkuyla kavruldu. Yıllardır ruhunu tutuşturan intikam ateşi bir anda bütün benliğini yeniden tüm yakıcılığı ile sarıverdi. Artık içindeki nefreti saklaması mümkün değildi. Mine'yi hemen şuracıkta, tenha ve inincinin top oynadığı ormanlıkta öldürüvermek geldi içinden. Parmakları gerildi, nefesi sıklaştı. Duyguları o kadar yoğunlaşmıştı ki Mine ne var, niye bana öyle kötü bakıyorsun diye sordu. Erol Baran cevap verecek halde değildi. Geçmişe duyduğu husumet kızın varlığında tecelli etmişti sanki. Kontrolünü kaybettiğini hissediyordu. Kendisini frenleyemezse davranışları iyice kontrolden çıkacak ve hiç arzu etmediği bir mecraya girecekti. Onu öldürebilirdi. Hem de cinayetten nefret ettiği halde. Vücudu titriyordu. Kızı tekrar sıkıca kollarından kavradı. Mine ürkmüştü. Erol'u hiç böyle hiddetli ve korkunç bir çehreyle görmemişti. Sevgilisinin pençeleri altındaki kolları acıyordu. Korkudan gözleri büyüdü. Canımı acıtıyorsun diye inledi. Bu anlamsız ve yersiz kıskançlık gösterisini anlayamıyordu artık. Erol durumu gereğinden fazla büyütmemiş miydi? Kıskançlığı daima insanın kendisine olan güvensizliğin tezahürü olarak değerlendirirdi. Kendinden emin olan insan ise kıskanmazdı. Erol diye inledi yeniden. Acıdan da öte içine bir korku kaplamıştı. Erol'un ne olduğunu anlayamıyordu. Yüzündeki bu ifadeyi hiç görmemişti. Nişanlısı o her zaman alışık olduğu kibar, ince ve sevecen erkek değildi artık. Bırak beni diye bağırdı. Erol hiç oralı olmamıştı. Kızı kollarından sıkı sıkı tutuyor, gözlerindeki nefret parıltılarıyla ilk defa görüyormuş gibi bakıyordu. Onunla işbirliği yapıyorsun değil mi diye hırladı. Bu sorudan hiçbir şey anlamamıştı Mine. Neler saçmalıyorsun diye sordu. Sevgilisi cevap vermiyordu. Mine neden sonra adamın yavaş yavaş değişmeye başladığını hissetti. Önce kollarını kavrayan parmakları gevşemişti, sonra da yüzündeki o nefret dolu ifade. Fakat Erol genç kızı bırakmamıştı. Elleri beline doğru kaydı. Onun tüy kadar hafif bedenini kendine doğru çekti. Dudakları tam bir ihtirasla Mine'nin dudaklarını buldu. Böyle şehvet ve hırs dolu bir öpüşe alışık değildi genç kız. Gerginlik ve korkuya rağmen ruhuna tatlı bir sıcaklığın yayıldığını duyumsadı. Onun ateş dolu ihtiraslı dudakları arasında şimdiye kadar tatmadığı şehvetin lezzetini ve baştan çıkarıcılığını yudumlamaya başlamıştı. Erol'un dilini ağzının içinde hissedince başı döndü. Her şeyi unuttu. Artık Erol'un hoyrat kıskançlığını bile mazur görebilirdi. Zevkten inledi. Şayet sevişmek bu kadar tatlı ve baş döndürücü bir duygu ise ileride kendisini ne mutlu günlerin beklediğini hayal etti. O da sevgilisine sıkı sıkıya sarıldı. Halbuki Erol'un kendisini zorlayarak nedenli bir değişim yaşadığını anlamaktan çok uzaktı. 4. Bölüm 1. Şehrin üstündeki koyu gri bulutlar bu kez yağmur getirmiş, öğleden sonra Lodos'a dönen hava ısınarak yumuşamıştı. Mercedes'in sileceği muntazam ve bitebiye ritmiyle ön camda oluşan ıslaklığı temizlemeye çalışıyordu. Şoför Apo kısık sesle, ''Rahmetli iyi yağıyor beyim, fena bastırdı.'' dedi. Ufacık cüssesiyle arka koltukta oturan Rıfkı Solmazer'den ses çıkmadı. Koca araba Boğaz Köprüsü'nün üzerinden Kandilli'deki eve doğru seyrediyordu. Saat akşamın 6'sıydı ve köprü üzerinde trafik yoğundu. Sırtı iyice kamburlaşmış olan adam şoförünün söylediğini duymamış gibi davranarak pencereden dışarıya bakmaya devam etti. Neden sonra ''Saatten haber var mı?'' diye sordu. Şoför iliklerine kadar titredi. Bu soruyu nasıl olsa soracağını biliyordu. ''Bugün iki kere kahvesine uğradım beyim ama Salih'i bulamadım.'' dedi. Ağzı kurumuştu. ''Yanındaki çıraklara beni mutlaka aramasını tembih ettim. Belki bu gece arar.'' ''Bu iş çok uzadı. Salih'in niye böyle yaptığını anlamıyorum. Ve bu durum hiç hoşuma gitmiyor. Ne oldu bu adama yahu? Onun böyle kaytardığını görmemiştim. Galiba haklısın. Artık onun devri kapanmış. Fakat bunu bize yapmamalıydı. Güvenmediği bir adamı karşımıza çıkarmamalıydı. Size söylemiştim beyefendi. O artık kocadı. Etrafı kalmadı. Ya o gence kaptırdığımız para yanına kâr mı kalacak? Siz onu merak etmeyin beyim. Ben Salih abiyi bulur, herifin peşine düşerim. Parayı söke söke alırız o namussuzun elinden. Hiç Rıfkı Solmazer'in parasının üzerine yatılır mı? Kambur adam yine sesini çıkarmadı. Şoför ümitlenmişti. Emriniz nedir beyim? Yarın hemen bu işi kıvıracak birini bulayım mı? Ödemeyi de işten sonra yaparız. Heriften aldığınız parayı ona veririz. Siz hiç merak buyurmayın. Kambur'dan yine ses gelmemişti. Sinsi beynin de tilki gibi hesaplar yaptığını düşündü Apo. Evet dedi sonunda. Bana esaslı birini bul. Ama dikkat et. Beceremeyeceksen bu işi bizim bıçkırcı Necati'ye vereceğim. O halleder. Buna hiç gerek yok beyefendi. Ben icabına bakarım. Bunca yıldır kapınızda ekmeğinizi yiyorum. Beceremezsen ne demek? Siz bu işi bitmiş bilin. Yalnız... Rıfkı Solmazer bir an duralamıştı. Şoför heyecanla cümlesini tamamlamasını bekledi. Bu kez durum farklı. O herifin de öldürülmesini istiyorum. Apo söyleneni tam anlayamayarak dikiz aynasından patronuna baktı. Hangi herif? Kiralık katili mi? Evet. Artık o bizim için tehlike oluşturuyor. İşte bu tatsız bir haberdi. Daha doğrusu beklenmeyen sürpriz bir istek. Apo bir an düşündü. O belalı herifle bir daha yüz yüze gelmek istemiyordu. Onu ortadan kaldırmayı düşünemezdi bile. Tam bu pis ve karanlık işlerle alakasını kesmeye çalışırken başına bir öyle bir belayı alamazdı. 10 yıl önce olsa belki düşünürdü ama şimdi asla. Emredersiniz beyim, onu da hallederiz dedi. Ama bunu asla yapamayacaklarını biliyordu. O delikanlı Çetin Ceviz'di. Kahveci Salih'in bu konuda nasıl becerikli ve adam seçmede mahir olduğunu bilirdi. Nitekim bu kez de sapına kadar yürekli birini bulmuştu. Fakat delikanlının kızı niye vurmadığını da hala tam olarak anlamış değildi. Ya adamın mesleğine saygısı büyüktü, işten cayma kararının bizzat emri verenden açıklanmasını bekliyordu ya da bunun dışında özel bir sebebi vardı. Meselenin o noktası muammaydı. Arabada daha fazla konuşmadılar. İkisi de düşüncelere daldı. Mercedes 20 dakika sonra Rıfkı Solmazer'in villasının önünde durdu. Kambur adam arabadan inerken, ''Yarın saat 8.30'da Sera'ya gel. Sana yine iki zarf vereceğim. Bu andan itibaren adamınla takas kur. Kızın en yakın tarihte temizlenmesini istiyorum.'' dedi. Apo'nun yüreği deli gibi çarpmaya başlamıştı. Bunun ne anlama geldiğini biliyordu. Zarfların birinde işin ilk taksidi, diğerinde ise kız hakkındaki bilgiler olacaktı. Kambur herhalde iki cinayet işleneceği için aklınca avans vermeyi daha uygun bulmuştu. Nihayet isteğine kavuşuyordu. Avansı da alıp bilgilerle kaçabilirdi. Ayrıca Oktay Duru'nun avukatının vereceği para ona yeter de artardı bile. İşler tam istediği gibi gelişmeyecekti ama başka çaresi de yoktu. Burada bu Kambur'un yanında daha fazla kalamazdı. İhanetini anlarsa lime lime doğrattırırdı kendisini. Kaçacaktı. Gittiği yerde de sittin sene bulamazlardı onu. İzini kaybettirince gerisi kolaydı. Aracı bahçedeki kapalı garaja park etti. Sonra ellerini ovuşturarak garajın kapısını örtmeye çalıştı. Yağmur hala bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Çamlar içindeki bahçede müstahdeme ayrılan müştümilata doğru koştu. Eşyalarını toplayıp bu geceden bavulunu doldurmalıydı. Yarın pazardı. Patron işe gitmezdi. Parayı ve kızın hakkındaki bilgileri aldıktan sonra yeni kiraladığı adama gidiyorum diye Mercedes'e biner. Buradan tüyerdi. Arabayı şehirde bir yere terk ederdi. Nasıl olsa arabayı bulurlardı. Bavulunu hazırlayıp şimdiden Mercedes'in bagajına kilitleyecekti. Şanslı sayılırdı. Şu saatlerde müştümilat boş olmalıydı. Eşyalarını topladığını kimse görmezdi. Evin hizmetkarları akşam yemeğinin hazırlıkları ile meşgul, aşçı mutfakta, nadire kalfa hanımefendinin yanında bulunurdu. Günlerden cumartesi olduğundan bahçıvan da hafta sonunu köşkte geçirmezdi. Hava iyice kararmıştı. Cebinden müştümilatın anahtarını çıkardı. Kaldığı yerin bütün ışıkları sönüktü. Bu da içeride kimsenin olmadığı anlamına gelirdi. Anahtarı deliğe sokamadı. Başını kaldırıp tek katlı müştümilatın giriş kapısının üstündeki globa baktı. Glob kırılmış ve içindeki lamba sönmüştü. İçinden küfretti. Kim kırmıştı acaba koca globu? Karanlıkta kapıyı açmaya uğraştı. Yağmur altında ıslanıyordu. Birden ense köküne dayanan sert bir metal ile irkildi. ''Ne ulan bu?'' diye söylendi. Birisi eşek şakası mı yapıyordu? Karanlıkta başını çevirmek istedi fakat ense kökündeki tazyik attı ve tanıdık bir ses. ''Sesini çıkarırsan seni zımbalarım'' dedi. Şoför Apo donup kalmıştı. Çünkü sesin sahibini tanıyordu. Aklı duracak gibi oldu. Onu burada göreceğini 1000 yıl kalsa aklına getirmezdi. Bu oydu. Kiralık katil. Silahın namlusunu kanırtarak ense köküne bastırmaya devam ediyordu. Aç şu kapıyı diye omurdandı. Adamın niyetinin ne olduğunu kestiremedi Apo. Ama bu emre karşı gelemeyeceğini biliyordu. Taksim'deki parkta adamın ne yaptığını, nasıl pervasızca ateş ettiğini görmüştü. Gözü kara bir herifti. Sıkışırsa tereddüt etmeden tetiğe asılabilirdi. Tamam aslanım, telaşlanma, sakin ol diyebildi sadece. Korkudan eli ayağı titremeye başlamıştı. Güçlükle anahtarı kilide sokup çevirdi. Aynı anda Orhan adamı arkadan itti. Şoför sendelerek yere yuvarlandı. Kapıyı kapatan Erol duvardaki elektrik düğmesini çevirdi. Sig Sauer'in namlusu şoföre yönelikti. Apo adamın hala köşkün bahçesine nasıl girebildiğini, kimseye görünmeden müştemilatın çevresinde beklediğini akıl sır erdiremiyordu. Evde daima silahlı iki koruma bulunurdu. Herhalde patron gelince onlar da yağmur altında beklemektense içeriye girmeyi yeğlemiş olmalıydılar. Sesini keserek bekledi. Niyetini henüz kestiremiyordu. Korkarak suratına baktı. Katilin gözlerinde zafer parıltıları vardı. Yerinden doğrulmaya çalıştı. Kal olduğun yerde, kımıldamadan otur diye kükredi. En ufak ters bir hareketini gördüğümde kurşunu basarım. Apo titredi. Bu berbat yağışlı ve rüzgarlı havada ateş ederse silah sesi köşkten de duyulmazdı. Bu saatte kimsenin müştemilata da gelmeyeceğini biliyordu. Düştüğü yere büzüldü kaldı. Şimdi kulağını aç ve beni iyi dinle. Hayatın vereceğin cevaplara bağlı. Senin köpeklik ettiğin efendine 3 kağıt açtığını biliyorum her gele. Benim insafım hiç yok. Alnının tam orta yerinde bir delik açılmasını istemiyorsan bülbül gibi öteceksin. Anladın mı beni? Korkudan büzülen Apo başını salladı, fena sıkışmıştı. Lanet olsun diye mırıldandı içinden. Katilin zamanlaması çok kötü olmuştu. Yarın akşam gelse kendisini mahşere kadar bulamayacaktı. Talihinin ters döndüğüne inanmaya başladı. Katil soğuk soğuk sırıtıyordu şimdi. ''Bana o Antep çıbanlı herifin adını söyleyeceksin.'' dedi. Apo birden kimi kastettiğini anlayamadı. Kekeleyerek ''Öyle birini tanımıyorum.'' diye fısıldadı. Orhan eğildi ve silahını tam alnının ortasına dayadı. ''Demek tanımıyorsun.'' Yazık, üstüm başımı berbat edeceksin. Bu kadar yakından ateş edince kafatasın parçalanacak ve fışkıran kanlar üstüme sıçrayacak. Ama senin için temiz ve çabuk bir ölüm olacak. Karar senin, nasıl tercih edersen. Tam 5 saniyen var. Orhan parmaklarıyla tetik boşluğunu aldı. Apo ecel terleri dökmeye başlamıştı. Dur yeğenim diye inledi. Ateş etme sakın. İnan bana, ben o adamı tanımam. Beni bulan onun avukatıdır. Sen asıl ona git. Her şey onun başının altından çıkıyor. Beni de o bulup zehirledi. Bu boktan işe karıştırdı. Nasıl? Rıfkı Bey o kızın adresini, işini tespit etmiş. Onu uzun yıllardan beri arıyormuş yani. Yemin ederim sebebini bilmiyorum. Ne gerek duyuyorsa onu öldürmeye kararlı. Bu sebepten Salih abiye gidip bize birisini bulmasını istedik. O da seni buldu bize. Tam o sırada Mahmut Özer yani o avukat ortaya çıktı ve beni buldu. Uzun süredir o da müvekkili için o kızı arıyormuş. Kızın adresini öğrenmek için bana çok para vaat etti. Şoför ter içinde kalmıştı. Utanmış gibi önüne baktı. Teklif ettiği para bu hayatı bırakmam için iyi bir fırsattı. Sürdürdüğüm yaşamdan bıkmıştım artık. Tası tarayı toplayıp geldiğim yere dönmek istiyordum. Herifin teklifini kabul ettim. Sonrasını biliyorsun. Salih abi kanalıyla seni bulduk. Ama iş umduğumuz gibi gelişmedi. Ben ne Rıfkı Bey'in ne de o adamın kızını niçin aradıklarını vallahi bilmiyorum. Bu yeterli değil Apo. Verdiğin bilgi hayatını kurtarmaz. Seni geberteceğim. Apo'nun gözleri irileşti. Katilin tetiği çekeceğini anlamıştı. Katerina lanet etti. Bu herifi kendi bulmuş sayılırdı. Memleketlisi Salih'e gitmiş ve kiralık katil bulmasını istemişti. Şimdi bu adam kızla zerre kadar alakası olmadığı halde öldürecekti kendisini. Dur diye inledi. Acele etme. Sana avukatın adresini verebilirim. Nizanesini biliyorum. Bir defa gittim. Benim o avukatla işim yok. O da senin gibi ayak takımından. Bana bu işin beyinleri lazım. Avukat da senin gibi yalancının tekidir. Mendilin var mı? Mendil mi? Ne yapacaksın mendili? Katil sırıtıyordu. Üstüme sıçrayacak kanını sileceğim. Etme ağam, ocağına düştüm. Ne istiyorsan söyleyeyim. Bildiğim her şeyi anlatmaya hazırım. Bildiğim bu kadarsa işime yaramıyor. Şoför ter içinde kalmıştı. Aradığın o adamın Ali Bey köyde fabrikası var. Parkta çatışma çıktığı gün avukatla gidip onu fabrikasından aldık. Ne fabrikası? Tam bilmiyorum. Daha doğrusu aklıma gelip sormadım. Galiba ambalaj fabrikası ya da onun gibi bir şey işte. Onun adını istiyorum. Alnına dayanmış namlu milim kımıldamamıştı. Oktay Duru, avukattan işittim. Bizim Rıfkı Bey'le de pek iyi geçinemezlermiş. Bu kız yüzünden mi? Olabilir. O kadarını söylemedi. Ben de sormadım. Orhan bir süre adamın yüzüne ters ters baktıktan sonra tabancayı alnından çekti. Apo derin bir nefes aldı ama ölüm tehlikesini atlattığını henüz emin değildi. Planlarından çoktan vazgeçmişti. Hayatta kalmak tek isteğiydi şimdi. Kuracağı çiftliği artık unutmalıydı. Yeter ki şu katilin elinden yakayı bir kurtarabilseydi. Söyle bana diye umurdandı Orhan. Rıfkı'nın yanında o kızı hiç gördün mü? Aralarında bir ilişki var mıydı? Nasıl bir ilişki? Şey mi yani? Otur bir ilişki mi? Yok yiğidim. Hakçası bizim patron o yönden namuslu kişidir. Öyle şeylere kalkışmaz. Olsa mutlaka haberim olurdu. Onu her yere ben götürürüm. Kendisi araba kullanmaz. Mutlaka kokusu çıkardı. 10 yıldır yanındayım. Hiç öyle bir vukuatı yoktur. Sen kızı daha evvel gördün mü? Hayır beyim, hiç görmüşlüğüm yoktur. Orhan tiksinerek şoföre baktı. Sanırım seninle yeterince konuştuk. Bana bir faydan dokunmadı. Seni artık eşek cennetine gönderebilirim. Etme yiğidim, kulun kurbanın olayım. Benim bir kusurum yoktur. Hem sana bir şey daha diyeceğim. De bakalım. Rıfkı Bey kahveci Salih'e iyi bir adam ayarlayamadığı için çok bozuldu. Bu muydu söyleyeceğin? Ama seni de ortadan kaldırmak için yeni birini bulmama emretti. Yok canım, cinayeti işlemedim diye mi? Tabii, o da bir sebep ama. Ama ne? Sanırım senin elindeki kızla ilgili bilgilerden ürküyor. Başkalarının eline geçmesinden çekiniyor. Orhan düşünmeye başladı. Aslında elinde Mine'nin adresleri ve resminden başka bir şey yoktu. Bu adamı telaşa düşürecek kadar önemli şeyler olamazdı. Şoförün doğru söylediğine inanıyordu. Ölümle yüz yüze kalan insanlar genellikle doğru konuşurlardı. Ondan yine de bazı bilgiler elde etmiş sayılırdı. Kendisini parkta öldürtmeye kalkan adamın adını öğrendiği gibi kendisinin de Rıfkı tarafından kurban seçildiğini biliyordu artık. Eğilip birden adamın yakasından kavradı. Silahın namlusunu bu kez de kalbinin tam üstüne dayamıştı. Erol Baran diye birini tanıyor musun? Biraz soluklanan şoför yeniden korkuyla büzülmüştü. Erol Baran mı dedin yiğidim? Evet. Bu isim yabancı gelmiyor diye kekeldi. Dur bir düşüneyim. Şoför zihnini yokladı. Orhan da adamın numara yapmadığını anlamıştı. Korkudan aklı karışmıştı. Hatırlıyorum tabii dedi. Bizim beyin eski dostudur. Efendiden, kibar bir zat. Onun da fabrikaları vardır. Fakat galiba araları açık. Uzun zaman var ki artık görüşmüyorlar. Ne kadar zamandır? Vallahi yalan olmasın ama en az 5 yıldır Rıfkı Bey'i ona götürmüyorum. İstinye'de oturur. Bir iki kere oraya gitmiştik. Güzel bir evi vardır. Ama şimdi selamı sabahı kestiler. Anladım diyor umurdan da Orhan. Bu bilgi hiç hoşuna gitmemişti. Yanılmamıştı demek. O züppe herif de şu veya bu şekilde Mine ile uğraşan bu şebekenin bir parçasıydı. Apo'nun gözleri yine ümitle parladı. Beni öldürmeyeceksin değil mi paşam? Bunu düşüneceğim. Belki bana bir yardımın dokunur. Elbette dokunur. Yeter ki sen emret. Yaltaklanma olan hergele. Yağcılığa hiç gelemem. Senin neyit soyu olduğunu biliyorum. Menfaatin için her boku yersin. Bak 10 yıldır kışını yaladığın herifi satıverdin. Şoför önüne baktı. Yine de belki seni bağışlayabilirim. Apo heyecanla çöktüğü yerde kımıldadı. İsteğin nedir? Şimdi beni iyi dinle. Orhan korkudan büzülmüş adama anlatmaya başladı. Şoförün yüzü önce kızardı, pancar gibi oldu. Sonra çaresizlik içinde başını iki yana sallayarak bu söylediğinin gerçekleşmesinin imkansız olduğunu anlatmaya çalıştı. Daha sonra perişan bir halde peki dedi. Müştemilattan birlikte çıktılar. Dışarıda lodosla yağan yağmur bütün şiddetiyle devam ediyordu. Şoför fısıldayarak beni takip et dedi. Bakım köşkün yan tarafından dolanarak arka bahçeye geçtiler. Apo işte bu kapıdan gireceğiz. Personel yalnızca burayı kullanır dedi. Hadi yürü öyleyse kendini toparla ve bir şey belli etmemeye çalış. Ve sakın unutma hayatın da hayallerin de buna bağlı. Şoför inleyerek ''Merak etme, elimden geleni yapacağım. Ama asıl sen dikkatli ol. Bu yaptığın çılgınlık. İçeride her zaman silahlı iki kişi vardır. Şüphelenirlerse seni delik deşik ederler. Sen beni düşünme de kendine bak. Zira bir pot kırarsan asıl ben seni kalbura çeviririm.'' Apo, arka bahçeye açılan kapının tokmağını çevirdi. Sıcak ve buharlu hava yüzlerine çarptı. Burası alt kattaki mutfağa açılan servis kapısıydı. Büyük eski zaman mutfağı modernize edilerek zamanın her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak, kullanışlı ve gösterişli bir hale getirilmişti. Ocağın başında tiril tiril beyaz elbisesi ve aşçılara has kukuletasıyla şişman bir adam duruyordu. Şoförü görünce sırıttı. ''Bakıyorum bu akşam erken damladın Apo,'' dedi. Orhan'ı görmesine rağmen hiç oralı olmamıştı. ''Misafirin de mi var? Hatice'ye söyle de sofraya bir tabak daha koysun.'' Şoför hiç oralı olmadı. Korkudan ödü kopuyordu. Hızlı hızlı mutfak çıkışına doğru yürüdü. Aşçı da fazla ilgilenmemiş, ocakta kaynayan tenceresine doğru eğilmişti. Geniş bir merdiven altına çıktılar. Burada kimseler yoktu. Apo Orhan'a dönerek ''Rıfkı Bey bu saatte hep lalezarda olur.'' dedi. ''O da neyin nesi? Yani bir üst kattaki geniş salon. Dua et de yanında kimse olmasın.'' Ayrım sonu. Sayfa 221.